Ayrım 5, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 46. Başbakanlıkta bayar, Namık Bey hemen oraya gidin. Başbakanlık binasına giden iktidar yöneticilerinin oradaki temaslarına gelince, orada Demokrat Partili politikacılar arasında görüşmeler ve yer yer tartışmalar başlıyor. Bunların içeriği hakkında o günlerde sadece söylentiler vardı. Doğrudan doğruya anlatılanlar, daha sonraları yapılan açıklamalarla yayımlanan anılarla ortaya çıktı. Bazı noktaları tartışmalara yol açan o anlatımların ortak paydası şöyledir. 555K akşamı Ankara'da bakanlıklardaki başbakanlık binasında bir araya gelen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve diğer devlet erkanı aralarındaki temasları başbakanlık makamı odası ile etrafındaki odalarda üçerli beşerli gruplar halinde yapmışlardır. Makam odası ile etrafındaki odalar arasında birbirine geçiş olanağı bulunduğu için gruplar arasında gidiş gelişler de olmuş, yüksek sesle konuşmaların bir kısmı başka odalardan da duyulmuştur. Bu konuşmaların sonradan en fazla tartışmaya yol açanı Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın İçişleri Bakanı Namık Gedi'ye hitaben söylediği sözlerdir. Sonradan Yasıada duruşmalarının da konusu olan o sahnenin tanıklarından biri eski Tekirdağ valisi Arif Özgen'dir. O sırada geçici görevle Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda bulunmaktayken bakanıyla birlikte Kızılay'daki gösterileri izlemiştir. Daha sonra da başbakanlığa gelenler arasına katılmıştır. Özgen o gün o sırada İçişleri Bakanı ve diğer bazı bakanlarla birlikte özel kaleme ait bir odada oturup gösterilerle ilgili telefon bilgilerini izliyor ve devletin zirvesindekilere ulaştırıyordu. Özgen'in Yasıada sorgulaması sırasında o konuyla ilgili olarak anlattıkları şöyledir. Baş vekalette Reisi Cumhur Celal Bayar, Meclis Reisi Refik Koraltan ve Başvekil Adnan Menderes birlikte başvekilin odasına gittiler. Diğer vekiller de geldi. Bizim odamızda Medeni Berk, Namık Gedik, İzzet Akçal vardı. Namık Gedik çok asabi ve heyecanlıydı. Kendisiyle kahve içiyorduk. O sırada Celal Bayar başvekilin odasına giren kapıdan gözüktü ve Namık Bey'e seslendi. Çünkü nümayişler henüz bitmemişti. Nümayişleri takip ediyorduk. Henüz dağılmamıştı. Biz haberleri içeri veriyorduk. Celal Bayar dedi ki, Namık Bey, nümayişler bitmemiştir. Derhal şimdi Kızılay'a gideceksiniz. Megafonlarla halka bağıracaksınız, dağılsınlar diye. Dağılan dağılır, dağılmayan nümayişçidir. Kendilerine derhal ateş ettirirsiniz. Arif Özgen ifadesinde daha sonra Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri üzerinde Namık Gedik'in hemen harekete geçtiğini, kendisinin onu durdurmak için arkasından koştuğunu fakat başaramadığını, Gedik'in arabasına binip gittiğini söyledi. Yasıada duruşmalarında bu ifadeye benzer bir ifade Profesör Memduh Yaşa'ya aittir. Yaşa İstanbul Üniversitesi'nde iktisat profesörü olarak sürdürdüğü görevin yanı sıra Başbakan Adnan Menderes'e danışmanlık yapmakta ve zaman zaman Ankara'da bulunmaktadır. O günde Başbakanlığa Özel Kalem Müdürü Ercüment Yavuz Alp'i ziyarete gelmiştir. Cumhurbaşkanı Bayar ile İçişleri Bakanı Gedik arasındaki konuşmaya o da tanık olmuştur. Yaşa'nın anlattığına göre Kızılay'daki olaylardan sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve bir kısım bakanların başbakanlığa geldiği ve Ercüment Yavuz Alp'in onları karşılamak üzere kapıya çıktığı sırada Yaşa özel kalem odasında yalnız kalmış. Gelenler çokmuş, koridoru doldurmuşlar. Bir kısmı özel kalem odasına girmiş. Yaşa bu durumu ve Bayar'ın gelişini şöyle anlatıyor. Hususi kalem odasına girenlerden şimdi hatırladıklarım Başvekil Yardımcısı Medeni Berk, Dahiliye Vekili Namık Gedik, Arif Özgen, Anadolu Ajansı Umum Müdürü Firuzan Tekil ve Anadolu Ajansı'ndan bir memur. Hepsi heyecanlıydılar. Vakaları birbirlerine anlatıyorlardı. Bilhassa Namık Gedik fevkalade heyecanlıydı. Teskin için, yani sakinleştirmek için, ona sandalye gösterdiler. Arif Bey'in masasının önündeki sandalyeye çöktü, oturdu. Profesör Yaşa'nın bu anlattıkları, Vali Arif Özgen'in az önce naklettiğimiz ifadesinin başlangıcı ile çelişmiyor. Yaşa'nın daha sonra söyledikleri ise yassıada tutanaklarına göre şöyle. O sırada başvekil odasından hususi kaleme açılan kapıdan zamanın reisi Cumhur'u Celal Bayar çıktı ve ''Dahiliye vekili'' diye bir hitapta bulundu. Namık Gedikler alaya fırladı. ''Buyurunuz beyefendi'' dedi. ''Şimdi vaka mahalline veya Kızılay'a gidiniz'' dedi. ''Megafonla bağırınız. Bizden olanlar olmayanlar ayrılsınlar. Yaylım ateşi açılacaktır'' dedi. Namık Gedik de baş üstüne dedi fırladı. Onun fırlaması odada olanları heyecana getirdi. Odada baş yaver Tayyar Bey de vardı. Dahiliye vekili oraya nasıl gider? Orası tehlikeli olabilir. Caiz olmaz dedi. Vali Arif Özgen ile Profesör Memduh Yaşan'ın o 5 Mayıs günü akşamında olup bitenlerle ilgili ifadeleri böyle. Profesör Yaşan'ın anlatımında Celal Bayar'ın Namık Gedik'e talimatı daha da sert ve kesin. Vali Özgen Bayar'ın ateş ettirirsiniz dediğini söylerken Profesör Yaşa yaylım ateşi açılacaktır dediğini öne sürüyor. Bayar ne dedi ne demedi tartışması. Ancak Yassıada'da aynı konudaki duruşmalar sırasında tutanağa geçen tamamen başka bir ifade var ki bu iki ifadenin ikisini de reddediyor. Bu dönemin başbakan yardımcısı Medeni Berk'in ifadesi. Berk aynı konuyla ilgili olarak görüp işittiklerini şöyle anlatıyor. Reis-i Cumhur geldi, Namık Gedik'i çağırdı ve kendisine Kızılay'a git, megafonla bağırarak dağılmalarını söyle, dağılmazlarsa havaya birkaç el silah attır dedi. Katiyen halk üzerine silah at diye emir vermedi. Buraya bu ifadelerle ilgili olarak Celal Bayar'ın da Yassıada Mahkemesi'ndeki açıklamasını eklemem gerekir. Bayar 5 Mayıs 1960 günkü Kızılay olaylarından sonra Başbakanlık binasında İçişleri Bakanı Namık Gedik'e ne söyledi? Vali Arif Özgin'in anlattığı gibi megafondan halka bağıracaksınız dağılsınlar diye. Dağılan dağılır, dağılmayan nümayişçidir. Kendilerine derhal ateş ettirirsiniz mi dedi. Profesör Memduh Yaşan'ın anlattığı gibi bizden olanlar olmayanlar ayrılsınlar, yaylım ateşi açılacaktır mı dedi. Yoksa Başbakan Yardımcısı Medeni Berk'in anlattığı gibi sadece Kızılay'a git, megafonla bağırarak dağılmalarını söyle, dağılmazsa havaya birkaç el silah attır mı dedi. Bu ifadelerin verildiği Yassıada duruşmasının devam ettiği gün şöyle bir gelişme oldu. Başkan Salim Başol Memduh Yaşan'ın 5 Mayıs akşamı ile ilgili ifadesinden sonra Celal Bayar'a sordu. Tutanaklara göre şöyle dedi. Başkan, sanıkların bu ifadeye bir diyecekleri var mı? Celal Bayar, yani bu emir üzerine birçok konuşmalar oldu. Kızılay olayı için verdiğiniz emir üzerine birçok ifadeler geçti. Bayar'ın cevabı gene tutanaklara göre şöyle oldu. Sanık Celal Bayar, şahidin bir tanesi başka türlü söylüyor, bir üçüncüsü Medeni Berk arkadaşımız da orada bulunanlardan, o da ayrı söylüyor. Halbuki benim ağzımdan bir şeyin çıkması lazımdır. Demek ki aralarında ihtilaf vardır ve hakikat meydana çıkmamıştır. Orada bulunanlar kimler ise onların çağrılıp huzurunuzda dinlenmelerini rica edeceğim. Hakikatin meydana çıkması için. Başkan Salim Başol Bayar'ın öteki tanıkların da dinlenmesi talebini kabul etmedi. Gerekçe olarak aradan o kadar zaman geçtikten sonra Bayar'ın söylediklerini herkesin kelime kelime hatırında tutmasına imkan olmadığını, her tanığın bunun hatırında kaldığı kadarını ifade edebileceğini söyledi. Dinlenen üç tanığın ifadesinde farklar da olsa bunlardan Bayar'ın söylediklerinin anlamının ortaya çıktığını öne sürdü. Bayar'a, siz bu ifadelerden en lehtekini söyleyin bir misal verin dedi. Bayar, ben ne söylediğimi şu dakikada katiyetle hatırlamıyorum dedi. Öteki tanıkların dinlenmesi talebinde ısrar etti. Başol bunu kendi tezinin doğrulanması olarak yorumladı. Dedi ki, gördünüz mü, bizzat söyleyen hatırlamazsa o tanık nasıl hatırlasın? Bayar Başbakanlık binasında İçişleri Bakanı'na ne söylediyse onun ortaya çıkmasını istediğini ama o günkü amacının belli olduğunu, kanunun gereğinin yerine getirilmesini talep ettiğini söyledi. Dedi ki, benim burada ifade ettiğim şey nazarı dikkati celbetmektir. yani bir noktaya dikkat edilmesini sağlamaktır. Nümayişçileri uyarmak ve yakalamak mümkün olmadığı takdirde kanunun tatbikini istemek benim oradaki esprim. Söylediğim bundan ibarettir. Celal Bayar'ın bu açıklaması yeni tanıklar dinlenmesi talebinin mahkemece kabul edilmesine yetmedi. O yüzden de 5 Mayıs 1960 akşamı Bayar'ın İçişleri Bakanı'na söylediklerinin ne olduğu tartışması hiç bitmedi. O tartışma konunun açıldığı yerlerde hala devam eder. 555K'dan sonrası 5 Mayıs akşamında Başbakanlık binasındaki görüşmeler bir süre daha devam etti. Cumhurbaşkanı Bayar'ın isteği üzerinde Kızılay'daki gösterilere giden İçişleri Bakanı Namık Gedik'in oradaki güvenlik güçlerine herhangi bir yeni emir vermesine gerek kalmadı. Çünkü gösteriler devlet erkanının oradan ayrılmasından sonra dağılma aşamasına gelmişti. Gedik orada biraz kaldıktan sonra Başbakanlık binasına geri döndü. 555K'nın başlangıç bölümüne katılan bizim küçük grubumuzun durumuna gelince, gösterinin ilk bölümünden sonra ben dahil çoğumuz oradan birer birer ayrılıp Mülkiyeliler Birliği'ne uğramıştık. Bir süre Kızılay'dan bizden daha sonra gelen başka arkadaşların getirdiği haberleri dinlemiştik. Tekrar hatırlatayım, o zamanlar haberleri kısa zamanda alacak başka bir kaynak yok. Radyo olarak devlet radyosu var. Resmi bildirilerden başka bir şey yayınlamaz. Zaten onların dışındaki haberlerin çoğunun yayını yasak. Telefon olarak ancak sabit telefon veya bugünkü deyimiyle bağlantılı telefon var. O da her yerde yok. Bizim Mülkiyeliler lokalinde bir sabit veya bağlantılı telefon var ama konuşanı çok. Sıraya girip konuşabilmek çok uzun sürer. Kısacası başka çare yok. Dışarıdaki olaylar hakkında doğru dürüst bilgi edinmenin tek yolu olayları izleyenleri bulup konuşturarak bir çeşit canlı yayın izlemek. Görenler anlatacak, biz karşılarına oturup dinleyeceğiz. Mülkiyeliler Birliği'ne gelip oturduktan sonra kaygı dolu saatler yaşamıştık. Hepimiz birbirimizi bulmuştuk ama Coşkun Irvalı'dan haber alamamıştık. Aramızda en hareketli ve heyecanlı olanımız oydu. Acaba polis mi yakaladı diye düşünmüştük. Uzunca bir süre sonra önce haberi geldi, sonra da kendisi. Pikniğin önündeki polislerin arasından geçip birbirimizden ayrıldıktan sonra Coşkun'un peşine birkaç polis takılmış. O yan sokaklara dalarak peşindeki polisleri atlatmış. Sonra geldiği yere dönüp yüksek bir apartmanın içine girmiş, en üst kattaki kapıyı çalmış. Kapıyı kucağında çocuğuyla bir kadın açmış. Coşkun açık açık, "Polis beni takip ediyor, beni bir süre misafir edebilir misiniz?" demiş. Kadın "Tabii," demiş, içeriye buyur etmiş. Biraz sonra eşi de gelmiş, Coşkun'a ikramda bulunmuşlar. Başka dairelerdeki komşuları da gelmişler, onlar da sohbete katılmışlar. Aralarından apartmandan çıkıp polis var mı yok mu diye çevre gözlemciliği yapanlar da olmuş. Sonuçta sokakları dolaşıp Coşkun'u arayan polislerin gittiği anlaşılınca Coşkun misafir kaldığı evden rahatça çıkmış bizim lokale gelmiş. DP içindeki tartışmalar. Mülkiyeliler Birliği'nde o akşam Kızılay'dan en son gelenleri de dinledikten sonra oradan halimizden memnun olarak ayrıldık. Başlangıcına katıldığımız gösteri sonucuna varmıştı. Gerçi haberler geliyordu. Göstericilerden gözaltına alınanlar çoktu. Ama gözaltına alınmak, tutuklanmak o gösterilere katılmanın riskleri arasındaydı. Önemli olan şey demokrasimizin tahkikat encümenli, sıkı yönetimli, yasaklı, tehlikeli bir diktatörlüğe dönüşmesini önlemeye çalışmaktı. İktidarı Nisan ayı başından beri girdiği çıkmaz yoldan dönmesi gerektiğine inandırmaktı. Peki bu mümkün müydü? Bana ve arkadaşlarımızın çoğuna göre mümkündü. Nitekim Demokrat Parti içindeki politikacılardan da önemli bir kısmı gidilen yolun doğru bir yol olmadığına inanmaya başlamışlardı. Demokrat Parti grubunda o zamana kadarkilerden daha kararlı bir muhalefet hareketi ortaya çıkabilirdi. Daha o akşam duyulan, daha sonraları da doğrulanacak olan haberlere göre biraz önce anlattığımız Başbakanlık'taki zirve toplantısında bile bunun işaretlerine rastlanmıştı. Burada onu da özetleyeyim. Dönemin Başbakan Yardımcısı Medeni Berk, Celal Bayar lehindeki yukarıda özetlediğimiz ifadesini verirken Başbakanlık'taki zirve toplantısıyla ilgili konulardan da söz etmişti. Şöyle: Toplantıda başvekilin Kızılay'dayken otomobilden inmelerini Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes tenkit etti. Başvekil arabadan inmez, böyle bir hadiseyle karşılaşmaz dedi. Başvekil de dedi ki, icap ettiği zaman ben milletin içine girer vaziyeti anlarım, onlarla konuşurum, bana kimse karışamaz. Meclis Başkanı Koraltan, Milli Müdafaa Vekilinin fikrine iştirak etti. Bu münakaşa halini alırken yanlarında Fatin Rüştü Zorlu, Burhan Belge de vardı. Medeni Berk bu sahneleri belirttikten sonra münakaşanın ilerlemesi halinde orada daha fazla bulunmak istemediği için odadan çıktığını söylüyor. Fakat o birkaç cümle içinde söyledikleri Demokrat Parti zirvesinde giderek artan görüş ayrılıklarının o akşamki telaş havası içinde bile kendini gösterdiğinin ilginç bir örneği. Başbakan Adnan Menderes ile Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes anlaşamıyor. Meclis Başkanı Refik Koraltan, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e hak veriyor. Bu ayrılıklar yassıada duruşmalarında daha da belirgin hale gelecektir. Ama iktidarın zirvesindeki bu tartışmalardan çok daha önemli olan tartışmalar 555K'dan sonra meclisteki DP grubunda ve DP Genel Yönetim Kurulu'nda başlayacaktı. Onlardan daha sonra söz edeceğim. Bu sayfada bir fotoğraf, Başbakanlık binasında kalıp 555K'yı tartışanlar başlığı altında veriliyor. 3 tane resim var. Fatin Rüştü Zorlu, Ethem Menderes ve Burhan Belge. Altyazı şöyle. Başbakanlıktaki değerlendirmelere katılan 3 siyasetçi. DP'nin dış politikasını yöneten Fatin Rüştü Zorlu ve Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ile Başbakan'ın konuşmalarının hazırlanmasına katkıda bulunan ünlü gazeteci milletvekili Burhan Belge. Başbakan'a eleştiriyi Ethem Menderes başlattı. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 54.